Ayrım 18.
Görüldüğü gibi Voditka'nın somutlaşma dediği şey Makarovski'nin estetik obje dediği şeyle örtüşür. Sanat yapıtının somutlaşması, sanat yapıtının yapısı ile onun dışındaki bir bilinç, bir kolektif bilinç arasında bir alımlama ilgisinin kurulmasıdır. Bunun sonunda bir gösterge olan sanat yapıtı Voditka'nın bağlam, kontekst dediği bir lingüistik kategoride aynı zamanda bir yorum sistemi olur. Burada Voditka yeni bir kavram geliştirir. Bu eleştiri kavramıdır. Eleştiri kavramının işe sokulması Voditka'nın alımlama tarihine özgü edebiyat görüşü için merkezi bir değere sahiptir. Eleştirici, edebiyatın kamu görüşünün savunucusudur. Eleştirici yapıtı kolektif bilinç ile bütünleştirir ve onu salt bir toplumsal olgu anlamında estetik obje haline getirir. Aynı eser sayfa 16. Buna göre eleştiricinin yalnız sanatsal estetik değil, aynı zamanda toplumsal bir görevi de vardır. Bu yapıtın toplumsal bilinçte özümlenmesini sağlamaktır. Makarovski ve Voditka bu düşünceleri ve geliştirdikleri kavram sistemi ile alımlama estetiğinin oluşmasına belirli bir katkıda bulunurlar. 2. Roman Ingarden ontolojisinin katkısı. Roman Ingarden'in de alımlama estetiğine katkısı bulunduğunu ya da daha güzel söylersek alımlama estetiğinin oluşum süreci içinde R. Ingarden'in de belirli bir yeri bulunduğunu biliyoruz. Bu yer her şeyden önce edebiyat eleştirisi ile ilgilidir. R. Ingarden'de alımlama estetiği için iki temel kavram olan somutlaştırmak, concretization ve yeniden kurmak, reorganization kavramlarıyla karşılaşırız. Renger'den alımlama estetiğini somutlaştırma kavramı ile tevarüz eder ama günümüzde somutlaştırma deyince anlaşılan ve tartışılan şeyle onu özdeşleştirmeyi de reddeder. Kuşkusuz Ingarden, edebiyat yapıtının yapısı ile onun okunması ve temsil edilmesi tarzındaki somutlaştırmalarını birbirinden ayırır. Ancak bu ayırma iki teori alanının yapısına değil de tersine bir fenomenolojik mahiyet öz algısı ile ilgili iki tutumun analizine götürür. Roman Inger'den Kunst und Reconstruction, Bakınız R. Warning, Rezeption Seästhetik, sayfa 46. Gerek somutlaştırma, gerekse yeniden kurma kavramları Ingarden'in sanat yapıtının burada edebiyat yapıtının varlığını kavrayışı ile ilgili içinde belirlenir. Ingarden bunu bir ontik tabakalar teorisi ile temellendirmek ister. Bakınız İsmail Tunalı Sanat Ontolojisi İstanbul 1983. Bu tabakalar teorisini kısaca işaret etmek istersek bu teori 4 ontik tabakadan oluşur. 1. Dilsel ses yapıları tabakası. 2. Anlam birlikleri tabakası. 3. Şematik görüşler tabakası. 4. Betimlenen nesneler tabakası ya da metafizik tabakası. Bu 4 tabakadan oluşan bir edebiyat yapıtı bu 4 tabakanın polifonik bir harmonisini, ontik yapısını meydana getirir. Ancak böyle polifonik bir yapı olarak oluşan bir edebiyat yapıtında tümüyle her şey belirlenmiş değildir. Özellikle betimlenen nesneler tabakası ve görüşler tabakasında yer yer belirsizlikler kendini gösterir. Bir edebiyat tekstinde her şey tüm ayrıntılarıyla belirlenemez. Şimdi bu belirsizlikler nasıl giderilebilir? Bu soruya Ingarden bu belirsizlikleri okuyucunun ortadan kaldırabileceği şeklinde yanıt verir. Edebiyat yapıtının nesnelerle ilgili tabakalarında ortaya çıkan belirsiz yerlerin varlığı her şeyden önce iki farklı tarzda okumaya izin verir. Kimi zaman okuyucu tüm belirsiz yerleri oldukları gibi görür ve yapıtı kendi karakteristik yapısı içinde kavrayabilmek için onları oldukları gibi bırakır. Ama anlaşıldığı gibi biz bir edebiyat yapıtını tümüyle başka tarzda okuruz ve bir dereceye kadar belirsiz yerleri görmezden geliriz. Pek çoğunu da istemeyerek belirliliklerle doldururuz. Bu hakkı bize tekst vermese bile. Bunu da ya tekstin etkisiyle ya da doğal bir eğilim ile yaparız. Böyle bir tutum içinde okuyucu yani süje, edebiyat yapıtının tamamlanmasına katkıda bulunur. Başka türlü söylersek yapıt ancak onu okuyan, alımlayan süjenin katkısı ile varlığını gerçekleştirmiş olur. Böyle bir gerçekleştirme özel deyimiyle bir somutlaştırmadır. Okuyucu belli bir dereceye kadar satırlar arasında okur ve istemese bile tekst içinde belirsiz kalmış betimlenen nesnelerin bazısını tamamlar. Bu tamamlayıcı belirlemeye ben, betimlenen nesnelerin somutlaştırılması, concretization adını veriyorum. Aynı eser, sayfa 47. Nesnelerle ilgili bu somutlaştırma doğrudan doğruya süjenin etkinliği, yaratıcı etkinliğiyle olanak kazanır. Buna göre de sanat yapıtının varlığı, yetkinliği ancak onunla ilgi kuran okuyucu dediğimiz süjenin yaratıcı alımlamasıyla meydana gelebilir. Somutlaştırmada okuyucunun kendine özgü, yaratıcı etkinliği dile gelir. Okuyucu kendi girişimi ve hayal gücüyle çeşitli belirsiz yerleri bir takım düşünce ve görüşlerle doldurur. Bu düşünce ve görüşler birçok mümkün ve uygun olanlar arasından seçilir. Genelde bu seçme okuyucunun bilinçli ve maksatlı bir amacı olmaksızın gerçekleşir. Aynı eser sayfa 47. Ancak ne var ki? Bu somutlaştırmanın meydana gelebilmesi için ilkin süje sanat yapıtı ile ilgi içine girdiğinde süjenin bir duygusal sarsılma geçirmesi gerekir. Bu duygusal sarsılmaya A. Engel'den başlangıç heyecanı Ursprung Gestemotion adını verir. Engel'den için özel bir estetik yaşantı Intental objelerin genel niteliği içinde temellendirilemez. Tersine bunun için bir meydana getirici şeye gereksinme vardır. Bu meydana getirici şey fenomenolojik mahiyet öz algısını ortaya çıkaran şeydir. Yani sanat yapıtının metafizik niteliklerini. Bu metafizik nitelikleri okuyucuda meydana getiren şeye Engel'den başlangıç heyecanı, heyecan özdeşleyimi adını verir ki bu daha fazla çözümlenemez. Aynı eser sayfa 11. Bu daha fazla çözümlenemeyen ilk heyecan tüm somutlaştırma ve yeniden kurma süreçlerinin başlangıç noktasını oluşturur. Buradan anlaşıldığı gibi bir sanat yapıtını nesneler tabakası yönünden tamamlayan alımlayıcı süjedir. Süjenin bu katkısı alımlama estetiği için bir temel nitelik değerini taşır. Şimdi buradan kendiliğinden bir sorun ortaya çıkar. Sanat ya da burada olduğu gibi edebiyat yapıtının tamamlanmasını okuyucu dediğimiz süje gerçekleştiriyor. Ancak süjeler farklı olduklarına göre süjenin yapıta katkısı da farklı olacak ve bunun sonucu olarak da yapıt okuyucu ile her ilgi içinde daima farklı farklı tamamlanacaktır. Bu Engel'den için de böyledir. Bunun her bir durumda nasıl olduğu hem yapıtın kendi özelliklerine hem okuyucuya hem de okuyucunun içinde bulunduğu tutuma bağlıdır. Bunun sonucu olarak da aynı yapıtın farklı somutlaştırmaları arasında önemli farklılıklar olabilir. Hatta bu somutlaştırmalar aynı okuyucunun farklı okumalarında da ortaya çıkabilir. Roman Engel'den aynı eser sayfa 47. Görüldüğü gibi R. Engel'den de somutlaştırma etkinliği ile okuyucu doğrudan doğruya yapıtın yetkinliğe ulaştırılması sürecine katılarak etkinliği ve hayal gücü ile sanat yapıtının yaratılmasına katkıda bulunmuş oluyor. Böyle bir okuyucu etkinliğinin olmadığı durumlarda bir yapıt bir eksiklikler varlığı olarak kalır. R. Engel'den de alımlayan süjenin somutlaştırma etkinliğinin yanında yeniden kurma, Reconstruction etkinliğinin de önemli bir yeri vardır. Hatta ikincisinin birincisini tamamladığını, yani yeniden kurmanın somutlaştırmaya dayandığını da söyleyebiliriz. Somutlaştırma, okuyucunun özellikle nesnelerin betimlendiği tabakada karşılaştığı boşlukları doldurması, eksiklikleri tamamlama etkinliğini dile getirir. Ancak okuyucunun görevi yalnız bu eylemi gerçekleştirmekten ibaret değildir. Bunun dışında ona bağlı olarak okuyucu bir başka tabakada bir başka etkinlik görevini daha üstlenir. Bir tabaka görüşler tabakası olup okuyucunun yeni etkinliği de bir duysal görüşsel etkinliktir. Görüşler tabakası nesnelerin, olayların verilme biçimini, bir edebiyat yapıtının olaylarla ilgili örgüsünü ifade eder. Sanatçının, örneğin bir romancının anlattığı nesneleri, olayları bize verilen bir görüş açısından değerlendiririz. Bunun için görüş tabakası olaylara, varlığa, kısacası dünyaya bir bakış tarzını gösterir ve bu bakış tarzı da yapıtta biçim olarak kendini gösterir. Bunun için görüş tabakası edebiyat yapıtında çok önemli bir rol oynar. Özellikle somutlaşmaları içinde onun estetik değerinin saptanması söz konusu ise. Bunun sonucu olarak edebiyat sanat yapıtının estetik olarak kavranmasında okuma süreci sırasında görüşlerin aktüelleştiği tarz büyük bir önem taşır. Aynı eser sayfa 50. Örneğin bir romanı okurken bize belli bir açı, belli bir görme tarzı içinde verilmiş bulunan nesneleri kavrarız, ancak buradaki kavrama doğrudan bir duygusal kavrama, bir algılama değil de dil aracılığıyla dolaylı bir kavramadır. Ama biz bir edebiyat yapıtında bize verilen nesneleri hep böyle dolaylı olarak mı kavrarız? Onları doğrudan algılamak olanak dışı olduğuna göre bundan başka bir yol olmayacak mıdır? Görüşler bir yapıtın okunması sırasında okuyucu için aktüelleşirler ve bu yoldan onlar yapıtın varlığına ait olacaklarsa, o zaman okuyucu algılamaya benzer bir fonksiyonu gerçekleştirmek gereğindedir. Çünkü yapıtta olaylar yoluyla betimlenen nesneler genel olarak gerçekte algılanamazlar. Bu basit olgu şu düşünceyi akla getirir. Salt edebiyat betimlemesi artık edebiyat yolundan, sahne ve film de dahil, değil de bir başka yoldan, hiç olmazsa sanki algılanır, kılınabilir. Aynı eser sayfa 50. Buna göre bir romanı okurken dilsel anlatımların bize belli bir tarz ve biçimde verdiği olayları sanki algılıyormuş gibi kavrarız. Bir bakıma düşünsel bir alanda bize verilen olaylar ve nesneler bununla bir başka, sanki duysal bir alana aktarılmış olur. Bu nesneler yalnız salt düşünsel, anlatımsal ve gösterimsel signative olarak ifade edilmeyip, tersine onların herhangi bir şey gibi görünüşe çıkarılması gerekiyorsa, o zaman bu okuma sırasında canlı bir tasarımla sağlanabilir. Bu ise şu anlama gelir. Okuyucu canlı tasarım malzemesi içinde duysal görüsel görüşleri yaratıcı olarak yaşar ve böylece de betimlenen nesneleri duysal görünüşler ve tasarımsal görünüşler haline getirir. Aynı eser sayfa 51. Böylece dilsel tasarımsal bir tabaka, görüşler tabakası, algıya benzer bir alımlama etkinliğiyle görüsel bir varlık düzeyine dönüşmüş olur. Böyle bir dönüşüm içinde de nesnelerle dolaylı bir ilginin yerini algıya benzer, sanki görüsel duysal bir ilgi alır ve nesneler artık örneğin bir roman dünyası içinde değil de sanki gerçek bir yaşantı dünyasında imişler gibi aktüelleşirler. İşte böyle bir süje etkinliğine R. Ingar'dan yeniden kurma, reconstruction adını verir. Okuyucu, yapıtın biçimini gestalt, somutlaştırmada, yeniden kurmaya ve onu görüsel olarak kavramaya çalışırken, görüşlerin aktüelleştirilmesinde hiçbir yolda keyfi davranamaz. Çünkü edebiyat sanat yapıtında salt belirli şeyler ve insanlar dilsel araçlarla intentional olarak tasarlanmazlar. Tersine, kendilerine uygun olarak seçilen görüşler içinde okuyucuya görünürler. Ve okuyucunun fonksiyonu, sanat yapıtından doğan etki ve buyruklara uymaktan ve gelişi güzel değil de yapıtın belirlediği görüşlerle kendini aktüelleştirmeden ibaret olur. Aynı eser, sayfa 51. Bu belirlemelere göre edebiyat sanat yapıtında dilsel tasarımsal olarak belli bir görme tarzı içinde verilen olaylar, okuyucu dediğimiz süje tarafından görüsel bir kavramaya dönüştürüldüğünde, daha önce somutlaştırma ile yetkinleştirilmiş olan sanat yapıtı bu kez görüsel bir düzeyde yeniden meydana getiriliyor. Ama aslında burada meydana getirilen yalnız nesneler değil, onların verilmiş oldukları tarzdır, görüşlerdir. Somutlaştırmada tasarımsal olan yapıt bu kez yeniden meydana getirmede görsel bir nitelik elde eder. Ayrıca bu görsellik bir başka etkinlikle de tamamlanmış olur. Hayal gücü etkinliği. Okuyucu hayal gücüne uygun görsel bir materyal içinde aktüelleşen bu görünüşleri yaşamakla bu görüşlere uyan betimlenen nesneyi görsel niteliksel özellikler kılığına sokar, onları belli bir derecede hayal gücünde görür. Böylece de okuyucu nesnelerle sanki doğrudan bir ilgi içine girmeye başlar. Salt olarak yaşanılan bu görüşler okumada rol oynarlar ve yapıtın estetik olarak kavranması ve yapıtın somutlaştırılması sürecinde elde ettiği son biçimi etkilemiş olurlar. Aynı eser sayfa 51. Görüldüğü gibi okuyucu yapıtın somutlaştırılmasında elde ettiği bütünleşmeyi ancak yapıtın bütününe egemen olan görme ve kavrama tarzına bağlı kalarak onu görüsel ve kendi hayal gücüne göre yeniden meydana getirebilir. Şu halde yeniden meydana getirme süje için keyfi bir etkinlik değil, tersine yapıtın buyrukları çerçevesinde meydana getirilen sübjektif bir etkinliktir. Görüşlerin okuyucuya büyük bir etkileme gücüyle zorla verildiği yapıtlar, görüşlerin daha idealistçe belirlendiği ve okuyucuyu zorlamadan betimlenen nesnelerle ilgi içine sokulduğu yapıtlara oranla görüşler tabakası yönünden çok daha sadakatle yeniden meydana getirilirler. Duyusal deneyimin çeşitli alanlarına ait hazır tutulan görüşlerin görüsel elemanlarca çok zengin olan yapıtları ise okuyucu, görüşlerin çokluğuna uyamayacağından yanlış olarak yeniden meydana getirilirler. Aynı eser sayfa 55. Bu durumda sanat yapıtı bu derece belirlenmiş olduğuna göre sürenin yapıta yaklaşımında bir özgürlük olmayacak mıdır? O zaman alımlama estetiğinin anlamı ne olacaktır? Bu güçlük karşısında R. Inger'den ancak şöyle söyleyebilir. Okuyucu hiç kuşkusuz burada yapıtla hiçbir zaman tümüyle sıkı sıkıya bağlı değildir. Eğer okuyucu kendini tüm özgürleştirirse o zaman yapıtta betimlenen dünyanın hangi görüşlerle görülebileceği konusuna karşı ilgisizleşir. Ancak o zaman onun yapıttan sapması hemen hemen kesinleşir ve yapıtın yetkin bir kavranıştan da artık söz açılamaz. Aynı eser sayfa 51. Burada genelde söz konusu olan yapıtın objektif olarak değerlendirilmesidir. Eğer süje tüm özgürlüğü içinde yapıtı yeniden meydana getirecekse bu sürekli olarak süjelere göre değişeceğinden o zaman zorunlu olarak bir sübjektivizme ve septisizme düşmüş oluruz. Rengarden'in tüm çabası alımlama estetiği içinde de olsa estetik değeri bir sübjektivizme ve bir septisizme karşı korumaktır. 3. Gadamer ve Hermeneutik'in katkısı. Günümüzde geçerliği her gün biraz daha artan Hermeneutik, başta sahip olduğu metodolojik anlatımdan giderek uzaklaşmakta ve bir temel felsefe anlayışı niteliğini elde etmektedir. Hermeneutik sözcüğü, başlangıçta yorum, bilimsel felsefi metinlerin tekst yorumu anlamına gelir. Bu anlamda da Aristo'ya kadar geri gider. Yine bu anlamda Rönesans'ın hümanizma hareketinde antik metinlerin yorumu olarak kullanılır. Ancak geçen yüzyılda W. Dilthey, hermeneutiği tinsel bilimlerin yöntemi, anlama yöntemi olarak belirledikten sonra hermeneutik giderek yeni bir anlam niteliği kazanmaya başlar. Heidegger'e olduğu gibi bu insan varlığını anlamak olarak temellendirilir. Bir Heidegger öğrencisi olan Gadamer ise onu günümüzde temel bir felsefe haline getirmeyi başarır. Böyle bir temel felsefe disiplini diyebiliriz ki hermeneutiğin tarihsel anlamlarını söz gelişi metin yorumlama, tinsel tarihsel bilimlerin yöntemi, anlama yöntemi olma ve son olarak insan varlığının anlamını kavrama gibi anlamları da dışarıda bırakmaz. Bu geniş açıdan bakınca hermeneutik bir metin teorisini, bir tarih kültür felsefesini ve bir insan felsefesini içine almaktadır. Ama tüm bu farklı düşün alanlarını hermeneutikte birleştiren ve onlara bir birlik sağlayan ise anlam kavramıdır. Gadamer, böyle bir tümel felsefe olarak kavradığı hermenötiğin yapı taşlarını yalnız anlamada değil, onun yanı sıra romantizm döneminde ortaya atılmış başka öğelerde de bulur. Hermenötik problem orada şu şekilde öğelere ayrılır. Bir subtilitas intelligendi anlama, bir subtilitas expirigendi yorumlama ve sonra bunlara pietizmde bir üçüncü öğe daha katılır. Subtilitas applicandi uygulama. Bu üç öğe anlamanın gerçekleşme tarzlarını oluştururlar. Bu üçü de kullanılan bir yöntem olmaktan çok birinci yeti, ruhun özel birinciliğini işleyen bir yeti olarak belirleniyor. Hans Georg Gadamer, Wirkungsgeschichte und Application. Bakınız, Rewarning, Reception, Aesthetic, sayfa 120. Hermenötik bir sorunun olduğu yerde bu üç öğenin sistematik bir bütün oluşturması gerekir. Çünkü onlar her hermenötik sorununda birbirlerini tamamlarlar. Söz gelişi, yorumlama, anlamaya sonradan katılan, ara sıra ona katılan bir eylem değildir. Tersine anlamak daima yorumlama demektir ve yorumlama da bundan ötürü anlamanın açık bir biçimini gösterir. Bu görüş çerçevesinde yorumlayan dil ve kavramsallık aynı şekilde anlamanın bir iç yapı elemanı olarak bilinir. Ve böylece genelde dil problemi tesadüfi bir kenar sorunu olmaktan çıkarak felsefenin merkezine yerleşir. Aynı eser sayfa 120. Anlama beraberinde yorumlamayı getirir. Bundan ötürü tarihi, insanı ve insan tininin dışlaşmaları olarak varlık kazanan sanat yapıtlarını anlamak, zorunlu olarak aynı zamanda onları yorumlamak demektir. Bir anlam bilimi olarak anlaşılan hermenötik, bundan ötürü aynı zamanda bir yorumlama teorisi ya da bilimi olur. Ancak hermenötiğin bir yorumlama teorisi olması, onun dar anlamda bir yöntem olarak kavranması ile aynı anlama gelmez. Çünkü yöntem, bir özün kendisiyle değil ona yaklaşım biçimiyle ilgilidir. Oysa hermenötikte söz konusu olan bir özün kavranması, onun bir anlam varlığı olarak kavranmasıdır. Bunun için hermenötik bir özün, bu öz bir insanın özü olabileceği gibi bu özün dışlaştığı bir kültür varlığı, bir sanat yapıtı da olabilir. Bundan ötürü her kültür varlığı, örneğin bir sanat yapıtı bir anlam içerir. Çünkü bu kültür varlığı bir anlamla aynı şey demek olan bir özün dışlaşmasıdır. Bu nedenledir ki hermenötik için her kültür varlığı en basit bir metin, tekst bile bir anlam varlığına sahiptir. Hermenötik ödev olarak aldığı söz gelişi bu metin yorumlarında daima onun anlam varlığını anlamaya çalışır. Gadamer'e göre tanrısal iradenin kehanet dilini bilen tercümanı bu yolda ilk örnektir. Aynı eser sayfa 121. Buna göre bir metnin anlaşılması ve yorumlanması yalın bir filolojik etkinlik olmayıp onun iç dünyasında sakladığı derin özün, anlamın kavranması demektir. Gadamer'in yukarıdaki ifadesine dayanarak bu etkinliğin peygamberce bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Bundan ötürü Gadamer felsefi hermenötik için bir yandan teolojiyi, öbür yandan da hukuku örnek gösterir. Bunun için hukuksal ve teolojik hermenötik hakiki örnek oluştururlar. Yasa iradesinin yorumlanması, tanrısal bildirilerin yorumlanması gibi. Aynı eser sayfa 124. Çünkü her ikisinde de bir istemin, iradenin, bir özün anlaşılması söz konusudur. Buradan anlaşıldığı gibi hermenötik metin yorumuna dayanan bir filolojik çalışma yöntemi değil, bir metnin içinde sakladığı özün, istemin anlaşılması anlamında felsefi bir etkinliktir. Şimdi felsefi etkinlik anlamındaki bu anlama nedir? Bunu açıklamaya çalışalım. Anlamanın ne olduğunu anlamak için ilkin anlamanın objesinin ne olduğunu belirlemek gerekir. Anlamanın objesi yukarıda söylediklerimize dayanarak özdür diye yanıt verebiliriz. Anlamanın parçadan bütüne ve bütünden parçaya doğru gidişi bir metodolojik hareket değildir. Tersine o anlamanın ontolojik bir yapı elemanını ifade eder. Aynı eser sayfa 117.